Ayrım 9. Yörünge, Tesgeritsen, sayfa 125. 26 Temmuz, Atlantis'te.
"Hey Watson!" diye seslendi komutan Vance. Orta güverteye doğru gel de yeni evine bir bak.
Emma merdivene tutunup havada süzülerek uçuş güvertesine çıktı. Vance'in koltuğunun arkasında durdu. Pencerelerin ardındaki manzarayı gördüğünde ise hayranlıkla dona kaldı. İstasyona hiç bu kadar çok yaklaşmamıştı. 2,5 yıl önceki ilk görevi sırasında uluslararası istasyona kenetlenememişler, onu sadece belli bir mesafeden görebilmişlerdi.
"Ne kadar harika, öyle değil mi?" dedi Vance.
"Şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey bu," dedi Emma alçak sesle. Öyleydi gerçekten. İstasyon devasa ana gövdesinden uzanan geniş güneş panelleriyle uzaya demir atmış zarif bir yelkenliğe benziyordu. 16 farklı ülkenin işbirliğiyle yapılan bu istasyonun parçalarının uzaya taşınması 45 ayrı uçuş gerektirmiş, parçaların tek tek yörüngede bir araya getirilmesi ise 5 yıl sürmüştü. Karşılarında duran bu şey sadece bir mühendislik harikası değil, insanoğlunun silahlarını bırakıp başını göklere çevirdiğinde neler yapabileceğine dair esaslı bir kanıt da aynı zamanda.
"Gayrimenkul dediğim böyle olmalı," dedi Vance. "Bundan daha güzel manzaralı bir daire yoktur herhalde."
"Şu anda R çizgisinin üstündeyiz," dedi mekik pilotu David. "Uçuş sorunsuz."
İstasyonla kenetlenme modülüne yaklaşırlarken olan biteni daha yakından görmek isteyen Vance, komutan koltuğundan kalkıp tepedeki pencerelere çıktı. Karmaşık randevu prosedürünün en hassas aşamasındaydılar. Atlantis istasyondan daha alçakta bir yörüngeye fırlatıldığından onu yakalayabilmek için son 2 gündür bir çeşit kovalamaca oynuyorlardı. İstasyona alttan yanaşacaklar, kenetlenme pozisyonlarına ince ayar vermek için reaksiyon kontrol sisteminin jetlerini kullanacaklardı. Emma önce ateşlenen iticilerin kükremesini duydu, ardından mekiğin titremeye başladığını hissetti.
"Bakın," dedi David, "geçen ay sorun çıkaran güneş paneli şurada. Ortasındaki delikle yara almış gibi duran bir paneli gösteriyordu. Uzayın kaçınılmaz tehlikelerinden biri de sonu gelmeyen meteor yağmurları ve insan yapımı enkazlardı. Saatte binlerce kilometre hızla uçan ufacık bir parça bile bir füze kadar yıkıcı olabiliyordu. İyice yaklaştıklarında penceredeki manzara istasyonun kendisiyle doldu. Emma o anki hayranlığı ve duyduğu gururla o kadar ezilmişti ki gözleri bir anda yaşla dolmuştu. "Evim," diye düşünüyordu pencereden dışarı bakarken. "Evime dönüyorum."
Hava geçirmez kapak açılır açılmaz Atlantis'le istasyonu birleştiren koridorun bir ucundan geniş ve esmer bir yüz karşıladı onları.
"Portakal getirmişler," diye seslendi Luther Ames içerideki arkadaşlarına. "Kokusunu alabiliyorum."
"NASA evlere servis hizmeti," diye espri yaptı komutan Vance ciddiyetini bozmadan. "Manav siparişiniz geldi efendim."
Bunu söyledikten sonra elinde naylon bir poşetle birlikte süzülerek Atlantis'in kapısından uzay istasyonuna geçti. Kenetlenme kusursuz olmuştu. İki uzay aracı da dünyanın tepesinde saatte 17.500 mille giderken Vance onlara saniyede 5 santim gibi küçük bir hızla yaklaşmış, Atlantis'in kenetlenme modülünü istasyonun kapısına başarıyla dayamıştı. Şimdi bütün kapaklar açılmış, Atlantis mürettebatı teker teker istasyona girmeye başlamıştı. Onları içeride bir aydan fazladır yeni bir yüz görmemiş olan mürettebat candan tokalaşmalar ve kucaklaşmalarla, gülen yüzlerle karşılıyordu. Bağlantı noktası 13 kişiyi alacak kadar büyük olmadığı için mürettebatlar hızla yan modülleri dolduruyordu. Emma istasyona giren 5. kişi olmuş, koridordan geçer geçmez burnuna uzun zamandır kapalı bir mekanda kalan insanların kokuları bir karışım halinde gelmişti. Onu ilk karşılayan astronot eğitiminden arkadaşı Luther Ames oldu.
"Doktor Watson'dı sanırım," diye gürledi Luther ona sarılmak için kendine doğru çekerken. "Gemimize hoş geldiniz. Ne kadar çok hanımefendi olursa o kadar neşeli olur."
"Hey, ben senin bildiğin hanımefendilerden değilim." Luther Emma'ya göz kırptı.
"O da aramızda kalsın artık."
Luther hep böyle rahat, girdiği yeri neşeyle dolduran bir adam olmuştu. Herkes Luther'ı severdi çünkü Luther da herkesi severdi. Emma istasyonda o da olacağı için sevinçliydi. Özellikle de diğer meslektaşlarını gördükten sonra. İlk olarak istasyonun komutanı Michael Griggs'le tokalaştı. Adamın onu karşılayışında kibar ama resmi bir hava vardı. Avrupa Uzay Ajansı'ndan gönderilen İngiliz Diana Estes de ondan farklı değildi. Kadın ona gülümsemişti ama gözlerinde tuhaf bir buz maviliği vardı. Yüz ifadesi soğuk ve mesafeliydi. Emma İngiliz'den sonra bu kez neredeyse 5 aylık görev süresiyle istasyonun en eskisi olan Rus Nikolay Rudenko'ya döndü. Modülün ışıkları adamın yüzünü beyaza boyamış gibiydi. Enikonu kırlar düşmüş sakalı da en az yüzü kadar renksiz duruyordu. Bu adamın artık evine dönmesi gerekiyor diye düşündü Emma. Depresyona girmiş, tükenmiş. NASA'dan gelen astronot Kenichi Hirai onu selamlamak için süzülerek geldi yanına. Neyse ki aralarında gülümsemeyi ve tokalaşmayı bilen birileri vardı. Ama o da birkaç hoş geldin sözü geveledikten sonra hızla eski yerine dönmüştü. An itibariyle modül boşalmış, grubun geri kalanı istasyonun diğer kısımlarına geçmeye başlamıştı. Emma artık Bill Henning'le yalnızdı içeride. Debbie Henning 3 gün önce ölmüştü. Billy evine Atlantis götürecekti ama karısının yattığı hastaneye değil cenazesine. Emma modül boyunca süzülerek onun yanına gitti. "Çok üzgünüm," dedi yumuşak bir sesle. "Hem de çok üzgünüm." Adam başını belli belirsiz sallayıp bakışlarını kaçırdı. "Ne tuhaf," dedi sonra Emma'ya. "Biz hep düşünürdük ki, yani bir şey olacaksa benim başıma gelir sanırdık. Ne de olsa ailenin büyük kahramanı, bütün riskleri almaya hazır olan bendim. Sıranın onda olduğunu ise hiçbirimiz..." Susup derin bir nefes aldı Bill. Adamın metanetini korumak için çaba sarf ettiğini gören Emma, neler hissettiğini biliyormuş gibi yapmanın manası olmadığını anlamıştı. Ufacık bir dokunuş bile yeterli olurdu. Bill'in duyguları üzerindeki o cılız hakimiyeti yıkmaya... "Her neyse Watson," dedi adam nihayet. "Sanırım sana etrafı gezdirme işi bana düşüyor. Yerimi geçecek olan sensin ne de olsa." Onu başıyla onayladı Emma. "Sen ne zaman hazırlı olursan Bill. Haydi bir an önce başlayalım. Sana anlatmam gereken çok şey var ve değişim için ayrılan süre pek yeterli görünmüyor." Emma istasyonun planına aşina olmasına rağmen şimdi gerçek haliyle görünce başının döndüğünü hissetti. Yörüngenin yerçekimsiz ortamında yukarı ya da aşağı, tavan ya da zemin diye bir şey olamazdı ve içerideki bütün alanlar fonksiyonel iş istasyonlarına çevrilmişti. Havadayken aniden dönecek olsa yön duygusunu tamamen kaybediyordu. Hem o hem de mide bulantısı yüzünden içeride yavaş hareket etmek zorunda kalıyordu. İstasyonun merkezinin iki Boeing 747 kadar bir alana yayıldığını ama merkezden dışarı bir düzine kadar otobüs büyüklüğünde modüller olduğunu ve bu modüllerin merkeze nod denen bağlantı noktalarıyla tutunduklarını zaten biliyordu. Mekik 2 numaralı noda kenetlenmişti ve aynı noda Avrupa Uzay Ajansı laboratuvarı, Japonya laboratuvarı ve Amerikan laboratuvarı da bağlıydı. Bill onu Amerikan laboratuvarından çıkarıp sonraki bağlantı noktası olan bir numaralı noda götürdü. Orada bir süre durup gözden penceresinden dışarı baktılar. Dünya altlarında yavaşça dönüyor, süt beyazı bulutlar denizlerin üstünde daireler çiziyordu. "Bütün boş vakitlerimi geçirdiğim yer burası," dedi Bill. "İşte böyle gelip bu pencerelerden dışarıyı seyrediyorum. Görüntü bana adeta kutsalmış gibi geliyor. Hatta buna Dünya Ana'nın kilisesi diyorum ben." Gözlerini pencereden ayırıp diğer not kapaklarına işaret etti. "Tam karşımızdaki istasyon dışı hareket kabini," diye devam etti. "Altımızdaki de bizi habitasyon modülüne götürüyor. Uyuma istasyonlarınız şurada. Geri dönüş aracı ise tahliye hızlı olsun diye habitasyonun öteki ucunda duruyor." "Bu modülde 3 mürettebat mı uyuyor?" Bill onu başıyla onayladı. "Diğer üçü de Rus servis modülünde uyuyor. Oraya da şu kapıdan geçiliyor. Haydi şimdi de oraya gidelim." Nod birden çıkıp suyun altındaki bir tüneller labirentinde yüzen balıklar gibi istasyonun Ruslara ait kısmına doğru süzüldüler. Burası Uluslararası Uzay İstasyonu'nun en eski yeriydi ve bu her halinden de anlaşılıyordu. Güç ve itiş ünitesi Zarya'dan geçerlerken duvarda lekeler ve çizikler gördü Emma. Önceden kafasında bir kroki halinde duran bu yer, şimdi doku ve duyusal detaylarla gerçeklik kazanmıştı. İstasyon sadece ışıl ışıl laboratuvarları olan bir labirent değil, aynı zamanda pek çok insan içinde bir yuva olmuştu. Rus servis modülüne doğru süzülürlerken Emma Griggs'le Vance'i tepe taklak görüp afalladı. ''Asıl tepe taklak duran ben miyim acaba?'' diye düşündü. Bu hafif ve ağırlıksız dünyanın keyifli yanlarını da görmeye başlamıştı. Amerikan habitasyonu gibi Rus servis modülünde de bir mutfak, tuvalet ve 3 mürettebat için uyku istasyonları bulunuyordu. Emma kafasını kaldırıp ileri baktığında koridorun sonunda bir kapı daha olduğunu fark etti. ''Oradan emektar Soyuz'a mı geçiliyor?'' diye sordu. ''Evet ama artık orayı hurdaları atmak için kullanıyoruz,'' dedi Bill. ''Başka bir işe yaramıyor çünkü.'' Eskiden acil durumlar için bir çeşit can kurtaran botluğu yapan Soyuz kapsülünün bataryaları uzun zaman önce tükenmiş, kapsül tamamıyla atıl duruma geçmişti. Rus modülünde beklerlerken Luther Ames kafasını içeri soktu. ''Hey millet, gösteri zamanı. Medya konferans merkezinde grup kucaklaşmamız var. NASA vergi mükelleflerinin uzaydaki bu uluslararası sevgi yumağını görmelerini istiyor.'' Bill bezgin bezgin iç geçirdi. Hayvanat bahçesindeki maymunlardan farkımız yok. O lanet kameralara her Allah'ın günü gülümsemezsek olmaz. Habitasyon modülü istikametindeki göç hareketine en son katılan Emma olmuş, içeri girdiğinde 12 kişilik bir kalabalıkla karşılaşmıştı. Modül birbirlerine çarpmamak için sağa sola salınan bir kol ve bacak denizine dönüşmüştü. Griggs olayı organize etmeye çalışırken Emma bir süre Nod 1'de kaldı. Havada öylece sürüklenirken bir anda kendini gözlem kubbesinin önünde buldu ve o pencerelerde gördüğü manzara nefesini kesti. Dünya ayaklarının altında bütün ihtişamıyla uzanıyor, yıldızlar hafif kavisli ufuk çizgisini bir taç gibi süslüyordu. Gece olmak üzereydi ve Emma aşağıda karanlıkla buluşmayı bekleyen tanıdık işaretler gördü. Houston, bu oradaki ilk geceleri olacaktı. Pencereye iyice yaklaşıp elini cama bastırdı. ''Ah Jack!'' diye düşündü. ''Keşke sen de burada olsaydın. Keşke bunu sen de görebilseydin.'' Sonra el salladı. Aşağıda karanlıkta bir yerlerde Jack'in de ona el salladığını biliyordu. 8. Bölüm 29 Temmuz Özel E-Posta Gönderilen Dr. Emma Watson Uluslararası Uzay İstasyonu gönderen Jack McCallum. Gökyüzünde bir elmas, buradan bakıldığında böyle görünüyorsunuz. Dün gece geçişinizi izleyeceğim diye uyumadım. Hatta sana kocaman el salladım. Bu sabah CNN'de seni bayan doğru kadın olarak lanse ettiler. Kadın astronot uzaya uçuruluyor ve bir çiviyi bile gevşetmiyor. Ya da bunun gibi saçma sapan bir şeydi işte. Woody Ellis ve Leroy Cornell'la röportaj yaptılar. İkisi de mağrur babalar gibiydi. Tebrikler, Amerika'nın yeni sevgilisi sensin. Vance ve mürettebat kusursuz bir iniş yaptı. Zavallı Bill, Houston'a geldiğinden beri o kan emici gazeteciler yakasından düşmedi. Adamın televizyondaki görüntülerine baktım, 20 yıl yaşlanmış gibiydi. Debbie'nin cenaze töreni bugün öğleden sonra yapılacak, ben de orada olacağım. Yarın da yelkenliyle körfeze açılıyorum. Em, bugün boşanma evrakını aldım ama seninle açık konuşacağım. Bu işte bir yanlışlık var ama zaten öyle olması gerekiyor galiba, ne dersin? Her neyse, evrak imzalanmayı bekliyor. Artık her şey bittiğine göre yeniden arkadaş olmaya devam edebiliriz belki. Eskiden olduğu gibi. Jack, not, Humphrey tam bir baş belası. Bana yeni bir kanepe borçlusun ona göre. Özel e-posta gönderilen Jack McCallum, gönderen Emma Watson. Amerika'nın yeni sevgilisi öyle mi? Haydi oradan. Bu iş cambaz gösterisine döndü. Dünyadaki herkes oturmuş benim işi elime yüzüme bulaştırmamı bekliyor. Öyle bir şey olduğunda da bir erkek gönderselerdi iyiydi felsefesinin bir numaralı örneği olacağım herhalde. Nefret edilesi bir durum. O değil de burada olmayı çok seviyorum. Bu manzarayı senin de görebilmeni o kadar çok isterdim ki. Dünyaya baktığımda, o inanılmaz güzelliğini gördüğümde, aşağıda yaşayan insanları teker teker sarsıp kendilerine getirmek istiyorum. Uzayın içindeki soğuk, kapkaranlık dünyamızın ne kadar küçük, narin ve yalnız olduğunu herkes görebilse keşke. Belki ona daha iyi bakarlardı. Oh, hatun gezegeniyle ilgili sulu zırtlak şeyler gevelemeye başladı yine. Bir erkek gönderselerdi iyiydi. Bu arada mide bulantım da geçti neyse ki. Modülden modüle herhangi bir sıkıntı olmadan geçebiliyorum artık. Gerçi hala mesela bir pencereden karşıma aniden dünya çıktığında biraz başım dönmüyor değil. Böyle olunca yukarı neresi, aşağı neresi karıştırıyorum ve normale dönmem birkaç saniye sürüyor. Egzersizlere devam etmeye çalışıyorum ama günde 2 saat epey uzun bir zaman, özellikle de yapacak bu kadar iş varken. Takip edilmesi gereken bir sürü deney, kargo operasyonlarından gelen milyon tane e-posta, herkesin projesi göz bebeği, herkes projesine özel önem verilsin istiyor. Yavaş yavaş hızlanırım herhalde. Ama biliyor musun, bu sabah o kadar yorgunum ki Houston'ın günaydın müziğine bile son anda uyandım. Sonradan Luther söyledi, sabahki müzik Wagner'in Valkyrisi'ymiş. Boşanmanın son noktaya gelmiş olmasında bence de ters bir durum var gibi. Ama Jack, bir de şöyle düşün. Birlikte 7 güzel yıl geçirdik ve bu her çiftin söyleyebileceği bir şey değil. İşlemleri bitirmeye can attığını tahmin edebiliyorum. Ama sana söz, evrakı döner dönmez imzalayacağım. Sakın ha, el sallamayı ihmal etme. M. Not. Humphrey hiç benim mobilyalarıma musallat olmazdı. Kedime ne yaptın da o hallere geldi acaba? Emma e-posta penceresini kapatıp laptopunu bir kenara koydu. Özel e-postalara cevap vermek günün son göreviydi. Evden bir haber gelsin diye az sabırsızlanmıyordu. Ama Jack'in boşanmayla ilgili yazdıkları canını acıtmıştı. Demek ki adam önüne bakmaya hazır diye düşündü. Yeniden arkadaş olmaktan söz ettiğine göre. Özel korumalı uyku tulumuna girip fermuarını kapatırken Jack'e karşı kızgın olduğunu fark etti. Evliliklerini bitirmeyi çabucak kabullendiği için, boşanma sürecinin ilk başlarında, anlaşmazlıklarının henüz şiddetli olduğu zamanlarda tantana ile biten her tartışmanın tuhaf bir şekilde içini rahatlattığını fark ederdi. Ama şimdi o tartışmalar bitmiş, Jack kabullenme evresine geçmişti. Acı yok, pişmanlık yoktu. Bense burada hala özlüyorum seni ve bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Kenichi onu uyandırıp uyandırmamakta kararsızdı. Emma'nın uyku istasyonunun mahremiyet perdesinin arkasında durmuş, ona bir kez daha seslenmeli mi, seslenmemeli mi onu düşünüyordu. Aslında mesele çok da önemli değildi ve onu bu yüzden rahatsız etmek istemiyordu. Kadının ne kadar yorgun olduğunu akşam yemeğinde görmüştü. Elinde çatalıyla oturduğu yerde uyuklamıştı resmen. Yer çekiminin olmadığı ortamlarda bilinç kaybı durumlarında vücut bir yerlere yığılamaz ve başınız da aniden düşmez önünüze. Uykulu astronotların tamiratlar sırasında ellerinde aletleriyle uyuyakalmaları olmayacak şeyler değildir. Kenichi nihayet onu uyandırmaktan vazgeçip Amerikan laboratuvarına tek başına döndü. Adam görevin başından beri 5 saatten daha çok uyumadığı için çoğu zaman diğerleri yatarken kalkar, uzay istasyonunun labirentlerinde dolaşır, türlü deneylerinin gidişatlarını kontrol ederdi. Her daim araştırma, her daim keşif. İstasyon o pırıltılı şahsiyetini ancak mürettebat uyuduğunda gösteriyordu galiba. Bilgisayarları binlerce farklı işlevi idare ederken, kablolardan ve devrelerden oluşan sinir sistemi elektronik komutlarla kıpırdanırken, mırıldayan ve tıkırdayan özerk bir varlığa dönüşüyordu. Kenichi tünel labirentinde dolaşırken böyle bir yapının yaratılmasında emeği geçen insanları düşünürdü. Elektronikçileri, metal işçilerini, plastik kalıpçılarını, camcıları. Onların emekleri olmasa Japonya'nın bir dağ köyünde doğup büyümüş bir çiftçinin oğlu şu anda yeryüzünün 220 mil yukarısında süzülüyor olamazdı. İstasyona gelişi 1 ayı geçmişti ama ona duyduğu hayranlıkta bir azalma olmamıştı. Burada sınırlı bir süre kalması gerektiğinin de farkındaydı elbette. Vücudunun böyle bir deneyim için ödediği bedeli biliyordu. Kemikleri sürekli kalsiyum kaybediyor, kasları eriyor, yer çekimine karşı kan pompalama işinden kurtulan atan damarları ve kalbi sürekli güç kaybediyordu. İstasyonda geçirilen zaman son derece önemliydi ve o bunun bir saniyesini bile boşa harcamak istemiyordu. Bu yüzden uyku için ayrılan süreyi tamamlamadan kalkıyor, istasyonda geziniyor, pencerelerden dışarıyı seyrediyor, laboratuvardaki hayvanları dolaşıyordu. Ölü fareyi de bu şekilde keşfetmişti. Bacakları uzanıp kas katı kesilmiş, pembe ağzı açık kalmış halde havada süzülüyordu hayvan. Erkeklerden biriydi bu da. 16 gün içinde ölen 4. fare. Habitatın doğru çalıştığına emindi. Ayarlanan sıcaklık aralıklarında bir bozukluk olmamış, hava akımı standart değerlerinin dışına çıkmamıştı. Peki neden ölüyorlardı o zaman? Suda ya da yiyeceklerde bir şey olabilir miydi? İstasyonda bundan birkaç ay önce hayvan habitatının su kaynaklarına toksik kimyasallar karıştığı için bir düzine fare ölmüştü. Fare kapalı alanın bir köşesinde havada duruyordu. Diğer erkekler de kafes arkadaşlarının cesedinden iğreniyorlarmış gibi başka bir köşede toplaşmışlardı. Kafesin duvarını tırmalayıp duruşlarına bakılırsa ondan uzak durmak istiyorlardı. Bu arada bölmenin diğer tarafındaki dişiler de bir araya toplanmıştı. Biri hariç, o havada yavaşça daireler çizerken bir yandan debeleniyor, ayakları sanki nöbet geçiriyormuş gibi titriyordu. Biri daha hasta olmuştu. Dişi fare Kenichi onu seyrederken son bir kez sarsıldı ve ardından hareketsiz kaldı. Diğer dişilerse birbirlerine daha da sokulmuşlar, bu halleriyle kımıldanıp duran tek bir tüy yumağına dönüşmüşlerdi. Cesetleri bu bulaşıcı hastalık, tabii gerçekten öyleyse, diğer farelere de geçmeden ayırması gerekiyordu. Habitatı biyolojik eldiven kutusuna yanaştırdı, sonra da ellerini lateks eldivenlere geçirip içeri soktu. Önce erkeğin durduğu yere uzanıp cesedi oradan aldı, plastik bir torbaya koydu. Sonra dişilerin bölmesini açıp diğer ölü fareye uzandı. Ama tam onu bölmeden çıkarırken elinin yanından beyaz bir tüy yumağı geçti. Farelerden biri eldiven kutusuna kaçmıştı. Hayvanı orada yakaladı ve yakalamasıyla birlikte bırakması bir oldu. Aniden bir acı hissetmişti elinde. Fare eldivenin üzerinden ısırmıştı onu. Ellerini kutudan hızla çekip eldivenlerini çıkardı. Acıyan parmağına baktı. Parmağının üzerinde beliren bir damla kanı görünce bu beklenmedik durum karşısında midesi bulandı. Sonra gözlerini kapayıp böyle bir tepki verdiği için ayıpladı kendini. Neydi ki bu? Ufacık bir ısırık işte. Farenin vücuduna günlerdir saplanan iğnelere karşılık haklı bir intikamıydı. Gözlerini yeniden açtı ama midesinin bulantısı geçmemişti. Biraz dinlenmem gerekiyor diye düşündü. Hala debelenmekte olan fareyi yeniden yakalayıp kafese geri koydu. Sonra poşetlere yerleştirdiği iki cesedi kafesten çıkarıp buzdolabına aldı. Bu meseleyle yarın ilgilenecekti. Yarın kendini daha iyi hissettiğinde... 9. ayrımın sonu. Sayfa 142.